Ayrım 36. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 444. Ocak 1970'te bir gardiyan 3 tutukluyu öldürüyor. Yetkililer öldüreni suçsuz buluyorlar. Salıverildikten ve hatta kutlandıktan sonra tutuklular onu bir merdivenin yukarısından boşluğa itiyorlar. 3 militan cinayetle suçlanıyor hemen. George Jackson, Fleeta Dramgo, John Cluset. Onlara Soledad Brothers yani Soledadlı kardeşler deniyor. Yalnız ileri politik fikirleri olması nedeniyle cinayet onlara yükleniyor. Özellikle George bu cinayeti maddi olarak işleyemez. Bununla birlikte ihtilalci olduğundan onu mahkum etmek için her şeyin harekete geçirileceğini biliyor ve bunu tekrarlıyor. Küçük kardeşi Jonathan da az zaman önce ihtilalci olmuştur. Çok geçmeden böyle adaletsizliklere artık dayanamıyor. 7 Ağustos 1970'te Marin Courthouse mahkemesinde bir zincinin davası görülecektir. Oraya varıyor, sanığa ve kurtarma tanığı olan iki zenciye duruşmanın tam ortasında silahlar fırlatıyor. Bir an sonra yargıcın kafasına bir 38 kalibre dayıyor. O sırada kurtulmuş olan tutuklular 3 jüri üyesiyle savcıyı rehine olarak alıyorlar. Jonathan'ın tasarısı George'un salıverilmesini sağlamak için rehineleri kullanmaktan ibarettir. Dışarıda bir kamyonet onları bekliyor. Fakat domuzlar onlara bir başarma şansı bırakmaktan çok kalabalık içine ateş etmeyi yeğleyeceklerdir. Jonathan, iki zenci ve yargıç düzen bekçileri tarafından öldürüleceklerdir. Ağırca yaralanan savcı son günlerine dek kötürüm kalacaktır. George Jackson'a karşı dayanışma belirtisi olarak San Quentin cezaevinin çevresinde büyük bir gösteri düzenleniyor. İçeride bile karışık 800 kara ve beyaz tutuklu kollar kavuşuk bir greve girişiyor. Birçok şehirlerde gizli gruplar bombalar atıyorlar ve komiserler üzerine ateş ediyorlar. O sırada George'un haberleştiği profesör ve komünist Angela Davis'in Jonathan için silahlar satın almış olmaktan kuşkulanıldığını görüyor. FBI onu aranan kişiler listesinin başına koyuyor ve sonunda tutukluyor. George ile öbür iki kardeşin cinayet davasına gelince o da hazırlanmaktadır. Hem de korkunç koşullar içinde. Bu dönem içinde hücresinde tehdit ve işkence edilen George Jackson sırası geldiğinde öldürüleceğini söylüyor. İlan ediyor, yayınlatıyor. Bunun duruşmasından önce olacağını belirtiyor. Çünkü suçsuzluğunun bütün kanıtlarını toplamıştır ve suçlayıcılarını herkesin içinde gülünç duruma düşürmek güzel oyun olacaktır. 21 Ağustos 1971'de gerçekten San Quentin cezaevinde inanılması güç bir kaçma girişimi bahanesi altında öldürülüyor. Birkaç gün sonra 29 Ağustos 1971'de onun öcünü almak için iki kara panter San Francisco'da bir komiserliğe girip revolverini çekerek çavuş John Young'ı öldürüyor. Ertesi gün Weatherman, yani beyaz militanlar tarafından kurulmuş aşırı solcu bir grup, Savaş Bakanlığı'na ait iki binaya ve başka biri Bank of America'nın bir şubesine bomba koyuyorlar. Sonra basına onların da Jackson'ın öcünü almak istemiş olduklarını bildiriyorlar. Polis kıyımlarla tepki gösteriyor. Burada duruyorum. Bu şiddet ve karşı şiddet hareketleri zincirlemesi sonunda klanlardan birinin sönmesi tehlikesini gösteriyor. İhtilalci gruplar içine kışkırtıcıların sızması polis için kullanmada kusur etmediği seçkin bir silah oluşturuyor elbette. Kara Panterlerin asıl başkanı Bobby Seale onlardan birinin kurbanı olmuştur. Bakınız nasıl. 21 Mayıs 1969'da bir militan Alex Reckley, New Haven yani Connecticut yakınındaki bir dere yatağında öldürülmüş olarak bulunmuştur. Polis hemen Reckley haber vericilerimizden biriydi diye açıklamıştır. Bobby Seale bunu öğrendi. Onu ortadan kaldırdı. Zaten Seale cinayetten 24 saat önce New Haven'da bulunuyordu ve herkes onu gördü. Yale Üniversitesi'nde bir konferans verdi. Önemli bir tanık olarak az zaman önce bir militanı bıçakla yaraladığı için partiden çıkarılmış olan George Sams gösterildi. Sams, Reckley'i kendisinin öldürmüş olduğunu itiraf ediyor. Fakat Bobby'nin emri üzerine ve onun gözü önünde tuzak kusursuz gibi görünüyordu. Seale tutuklandı ve suçlandı. Elektrik sandalyesi onu bekler gibiydi. Bu avukatlarının şunları meydana çıkardıkları güne dek sürdü. 1. Cinayet anında artık Connecticut'ta bulunmuyordu. 2. Reckley'i öldürme emrini yalnız vermiş olamaz. Bu türden tedbirlerde karar merkez komitesinin tümüyle alınır. 3. Adı geçen komite polisin ileri sürdüğünün aksine ölen Reckley'i daima bir namuslu esas militan olarak tutmuştur. 4. Buna karşılık suçlayıcı Sams uzun zamandan beri FBI hesabına çalıştığı kuşkusu altındaydı. Bundan Bobby Seale olayının polisinkinden pek değişik bir anlatım biçimi ortaya çıktı. Rackley'i öldürmüş olan gerçekten Sams'tı. Fakat tek başına ya da daha çok Bobby Seale'ı yasaya uygun bir şekilde ortadan kaldırabilmek için bütün dalaveriyi tasarlamış olan polislerin emri üzerine bunu yapmıştı. Onların başlıca hataları cinayeti 24 saat sonra lider Connecticut'dan çoktan ayrılmış olduğu zaman işlemiş bulunmalarına dayanıyordu. Partinin avukatlarınca bu teze dayanak olarak getirilen kanıtlar Mayıs 1971'de görülmesi gereken Bobby Seale davasını ortadan kaldıracak kadar etkileyici kabul edildiler. Fakat sanık her şeye karşın bir süre cezaevinde kaldı, sonra salıverildi. Bu arada polisin başka bir dava için senaryosunu düzeltmesi bekleniyordu. Bu asi zenciler avı bazı bakımlardan Amerika'ya ilk yerleşenlerin Kızılderililerin kelleleri peşinde koşmalarını hatırlatıyor. Amerikan zindanlarında çürüyen halkın rengi zaten gidişin ateşliliğini ispatlamaya yeter. New York eyaletinde tutukluların %80'i zenci ya da Porto Rikoludur. Oysa orada yaşayanların %30'dan azı bu kategoriye girmektedir. Kaliforniya'da hapistekilerin %47'si zenci ya da Çinlidir. Oysa bu iki azınlık yerel nüfusun %12'den azını oluşturmaktadır. Fakat bu yığın halinde gözaltına almalar düzeni sağlamak için yeterli midirler? Bugün cezaevlerinin ihtilalciler yetiştirmek için en iyi okullar oldukları görülmektedir. Böylece George Jackson'ın evrimi türünün örneğidir. Bu koşullar içinde ne yapmalı? Liderleri öldürmek mi? 30 kadar kara panter gerçekten 1969 ile 1970 arasında revolverle ya da makineli tabancayla temizlenmiştir. Başka birçokları da aynı yazgıya uğramıştır. Şöyle ki Leroy King 8 Ağustos'ta Newark'ta bir beyaz kadının çantasını çalmaya yeltenmiş olmakla ya da aynı tarihe doğru Haberleşme Bakan Yardımcısı John Huggins ve Güney Kaliforniya Bakan Yardımcısı Carter suçlananlardandır. Daha başkaları da öleceklerdir. Fakat bu çözüm de pek iyi görünmüyor. Bir yandan gizlilik alışkanlığı edinmiş olan panterleri öldürmek pek kolay olmadığı için, öte yandan kaybolan bir militanın yerine onu çıktığı için. Tek mantığa uygun strateji kara panterler gibi kara yığınları bölmeye dayanıyor. Fakat gettoların varlığı, ırkçı kısıtlamalar, ekonomik baskı sürüp gittikçe bunu nasıl başarmalı? Toplumun kendisi onu hasta kılan şeyi söz konusu etmeyi kabullenmemiş oldukça toplumun örgütlenmesinde çıkan bir sorunu polis silah elde nasıl çözümleyebilir? Gerçekten Amerika o denli ağır bunalım içine girmiştir ki otoriter örgütü belirsizce kuvvetlendirmekten başka hiçbir çözüm görünmemektedir. Çünkü onu sarsan yalnız etnik azınlıklar değildir. Artık nüfusun %51'ini meydana getiren ve Women's Lib'den, Kadın Kurtuluş Hareketi'nden beri sık sık patırtılı karışıklıklar yayan kadınlar vardır. Çalışmalarının asıl anlamını toplumdaki rollerini ve toplumun yaşamaları üzerinde yarattığı erki dava konusu eden genç işçiler vardır. Aynı şekilde hareket eden üniversite öğrencileri vardır. Kaliforniya'daki Berkeley gibi bazı üniversiteler sürekli baş kaldırma ocakları halini almışlardır. Bütün gençleri doğrudan doğruya ilgilendirdiği için korkunç yöntemlerle yürütüldüğü ve gerçek nedeni çıkar kültü, iyi yüreklilikle başkasının özgürlüğü tasası değil, açıkça göründüğü için çok kimseye ülkelerinin bilmedikleri bir yüzünü meydana çıkaran Vietnam Savaşı vardır. Toplumun en hoş tuttuklarının çoğu uygarlığın beğenmeyip bir yandan bıraktıklarına katıldılar savaşlarında. Hippiler uygarlıktan kaçıyorlar ve uyuşturucu madde içinde daha bilge bir toplumun dokusunu yaratmaya çalışıyorlar. Yippiler, bu politikleşmiş hippiler, kutsal değerleri acı alaya çevirmek için kitle iletişim araçlarını ve kendilerini şartlanmadan, bulaşmadan, dolarlaşmadan kurtarmak için marihuana ya da LSD kullanarak gülünçleştiriyorlar. Kökünden yıkıyorlar, yeriyorlar, alayla taklit ediyorlar. Özerk binlerce grup birbirine az ya da çok bağlı olarak bütün eyaletlerde en az politik olanlar da dahil bütün araçlarla dev bir kargaşalık işine girişmişlerdir. Hepsi bir nokta üzerinde anlaşmış görünüyor. Rejimi iyileştirmek yetmiyor. Kabaca düzeltmek, yeniden biçimlendirmek de yetmiyor. Yeryüzünde bütün hayat yok olmadan önce insanların hayatını hemen değiştirmek gerekiyor. Hem sonra liberallerin dalgalanan yığını var. Bütün o ihtilalci şiddetten geleneksel olarak korkanlar ama bunun karşılığında baskının şiddetine baş kaldıranlar var. Oysa bunların sayısı birkaç yıldan beri ihtilalciler kampında ağır basmaktadır. Geçenlerde bir 10 yıl önce inanılmaz gibi görülebilecek olaylar meydana gelmiştir. Örneğin bir Cizvit papazı Daniel Berrigan ordunun bir seferberlik merkezini yağma etmiş ve askeri kitapçıkları sevinçle ateşe vermiştir. Yetkililerin kaygısı bazen bunaltısı ya da şaşkınlığı bundan ileri gelmektedir. Çünkü o ana dek saygıdeğer yurttaşlardan kurtulmak gettoların pis zincirlerinin üzerine yürütmekten daha az kolaydır. Liberallere yüklenebilecek kanlı ve canavarca komplolar meydana çıkarma yokluğundan düzen kuvvetleri bazen doğal eğilimlerine uyarak bunları icat etmeye giriştiler. 1924'ten 1972'deki ölümüne değin American FBI'nin patronu Edgar Hoover tarafından koparılmış olan büyük gürültüye bu görüş açısından göz atmak gerekir. O 27 Kasım 1970'te Berrigan komplosu denilen barışçı papazlar komplosunu patırtılı bir şekilde meydana çıkarmıştı. Aralarında askeri sicilleri yakan Cizvit Daniel Berrigan'ın da bulunduğu Vietnam Savaşı'na düşman 6 barışsever papaz, onun tarafından Çin-Hindi kavgasına karşılıklarını göstermek için Başkan Nixon'ın danışmanı Henry Kissinger'ı kaçırmak ve Washington'daki birçok federal yapının merkezi ısıtma tesislerini havaya uçurmak istemiş olmakla suçlandığını gördü. Hepsi de gerçek militan olan bu 6 sanık yumuşakça inkarlardan başka şiddetsizlik yönetmelerinden yana olduklarına belirttiler. Davanın dayandığı tanıklar da gözlemcilerin çoğuna tuhaf göründüler. Birinci tanık gerçekten daha önce birçok kez mahkum edilmiş ve saf fesatçıların kendilerine posta kutusu gördürecek derecede güven bağladıkları Boyd Douglas, FBI için çalışıyordu. Bir armağan ya da cezadan kurtarılma söz vermesi yoluyla ya da herhangi bir suçlama tehdidi altında şeflerinin kendisinden beklediklerini anlatmamış mıdır? İkincisinin tanıklığı daha da kuşku verici göründü. Amerikan hükümetinin memuru olarak komplocuların sözde dinamitleyecekleri mahzenlerin anahtarlarına sahipti. Onlara oraları gezdirten oydu. Geçerli bir suçlama nedeni sağlamak için aldığı emirlere uygun olarak mahzenlere bombalar koymayı teklif eden de o olamaz mıydı? Üçüncü kişiye gelince yine Amerikan basınına göre korkunç papazların çılgınca hayranı bir kadındı. Özellikle herhangi bir kimse üzerine herhangi bir şey anlatmaya isterik eğilimiyle dikkati çeker gibi görünüyordu. Yeter ki konuşabilsin ve dinleyicisi kendine bağlanmış olsun. Kısacası varsayılan komplo Birleşik Devletler'de pek geniş bir kuşkucular çoğunluğu buldu. Birçok kimse öfkeci Bay Hoover'ın tüm parçalarıyla bu kışkırtmayı kurup düzenleyerek Başkan Nixon'ı korkutmak ve kendisi Hoover tarafından tehlikeli oldukları yargısına varılan barışseverlere ve başka liberallere karşı daha sıkı bir davranışı onu kabul ettirmek istemiş olmasını belli bir doğruluk görünüşüyle belirttiler. Fakat Hoover 76 yaşındaydı. 47 yıldan beri FBI imparatorluğu üzerinde mutlak egemenliğini sürdürüyordu. Kendine fazla güveni vardı. Biraz kabaca tuzağı ona karşı döndü ve onun hayret verici ve korkutucu değişmezliği çevresinde polemiklerin 10 kat artmasına yaradı özellikle. Hızlanmış bir karşı durmayı bastırmada iktidarın duyduğu güçlükleri açığa vuran bir başarısızlıktı bu. Az zaman önce kendi kendine pek güvenen bu kaynaşan ve büyüleyen bu Amerika'da kaygı çatlakları göründüler. Pençesiyle yakalayan ezen buldozer şaşırmış, nereye gittiğini soruyordu kendi kendine. Kışkırtmanın dinamiği sınırsız gibi görünürken insanın alışma yeteneğinin öyle olmadığı fark edilmeye başlanır. Yaşamanın süresinin uzatılmış olması boşunadır. İnsan ölümlü kalıyor. Haberlerin daha hızlı ulaşması boşuna. Bizim onları kavrama yeteneğimiz dar kalıyor. İnsanın eyleminin sonuçları ile insanın niteliğinin kendisi arasındaki sapma birbirini tutmaz. Uyumsuz, sinirleri yorgun ve sinir hastalığı doğuran bir evren yaratmıştır. Sanayi atılım özellikle kendi atılımı ile sürekli olarak artmış bir dengesizlik içinde çalışabilmiş olan kocaman bir makineyi işletmeye koymaktan başka bir şey yapmamıştır. Kâr daima daha çok kâr istemiştir, güç daha çok güç. Önce bolluk yaratarak insanların yazgısını iyileştirmek için bir yol diye alınmış mallar üretimi daha çok kârı ve gücü arttırma yolu olarak kendini göstermiştir. Bu malların satılması için gereken şudur: yurttaşları daha çok tüketmeye itmek. Yoksun kalmış olarak güvenceye ihtiyacım var. Sigortalar arıyorum. Felaketlere karşı sigorta, hastalıklara karşı sigorta, bir aşk sigortası. Sahası yok. Özellikle hiçbir ölüm sigortası yazdıramam. Kendi alın yazımın efendisi değilim. Önceki uygarlıkların yardıma çağırmasının bana öğrettiği şeyi bizimkinin kışkırtması reddediyor. İçimde bir şey bu sürdüğüm yaşama benzerine karşı baş kaldırıyor. Bunda yaşamıyorum ben. Yoksun kalma benim için çekilmez. Sürgün edildiğim bu yaşama görünüşünü boşuna tüketmek benim için dayanılmaz oluyor. Haberler, konserve kutuları, zımbırtılar ya da din tüketicisi benim için. New York'ta hekimlerin verdiği 10 bin reçeteden 8 bini aşkını yatıştırıcı bir madde içine alıyor. Bu uyuşturucuya başvurma olmaksızın insanlar günlük yaşayışlarına gittikçe daha az karşı çıkabiliyorlar. Bağlı oldukları toplumsal sınıf hangisi olursa olsun bu böyledir. Başka yüz binlerce kişi değişik nevrozlar içine batıyorlar ki bunlar yine bir gerçekten kaçma tarzıdırlar. Başkaları yerine koyacak cennetler arama peşinde uyuşturucu maddeler cehennemine gömülüyorlar. Fakat yayılma alanı elverişli olmasaydı eroin Birleşik Devletler'de ve daha az olarak Avrupa'da böylesine tahripler yapar mıydı? Başkaları ya da aynı kişiler ihtiyaçtan, kıskançlıktan, öfkeden, can sıkıntısından yoksun kalmadan ya da hiç yüzünden öldürüyorlar. Yaşamasızlık içindeki gerçeğin tek saldırı yoludur bu. Birleşik Devletler'de her yıl kamu haklarına ilişkin 10 bin suç işleniyor. Ağır olarak nitelenen cinayetler, ırza geçmeler, silahlı soygunlar ve benzerleri gibi cürümlerin 9 milyonluk ürküntü verici rakamı da ayrı. Büyük bir şehirde oturan orta bir Amerikalının 29'da birinin öldürülme, soyulma, ırzına geçilme, dövülme, malının çalınması şansına sahip olduğu hesaplanmıştır. Modernite dergisinin 4. sayısında CNR Ares'ten Patrick de Gallenbert'in saydığı şu başka rakamı dinleyelim. Terimin geniş anlamıyla akıl hastaları, psikozlar, nevrozlar, alkolikler, uyuşturucu alışkanları, duygusal güçlüklere sahip olan kimseler oranı ABD nüfusunun %40'ını aşmak üzeredir. Çok geçmeden Avrupa da aynı olacaktır. Yetkililer, önleyici polis gözetimini ve tedbirlerini kuvvetlendirelim, daha sert yasalar çıkaralım diyorlar. Hangi yasalar, hangi gözetim toplumunun çürümesini ancak önleyebilecek olan düzeni zihinlerde yeniden kurabilir? Hangi polis memurlarını tımarhane bekçileri haline dönüştürmedikçe içinde oturanların hasta olduğu bir kentte düzeni kurabilir? Hangi düzenin söz konusu olduğunu da belirtmek gerekir mi? Mafya kapitalist sistemin içine iyice katılmışken ve şefleri sözde onların maskelerini düşürmeye girişenlerin hemen hemen hiçbir zaman onları alelade kapitalistlerden ayırt edemeyecekleri şekilde yerleşmişken hala düzenden söz edilebilir mi? CIA'in kendisi gördüğümüz gibi uyuşturucu madde kaçakçılığını kolaylaştırırken ve büyük kapital bu çıkar kaynağını küçümsemezken, New York polisi kendi belediye başkanı John Lindsay tarafından emredilen bir soruşturmanın ispat ettiği gibi iliğine dek bozulmuşken, eyalet hükümetlerinin polisleri yerel tutkuları doyurma aracı gibi görünürlerken, Amerika'yı bir iç ayrışmanın tek klinik tablosuna indirgemek elbette yanlış olur. Fakat şu var ki başkaları arasında saydığım hastalık belirtileri tam gerçektirler ve aynı uygarlığa katıldığımız ölçüde herkesi içine almaktadırlar. Amerikalıların çoğunluğu özellikle bayrakla ve anayasa ile sembolize edilen ve American Way of Life, yani Amerikan hayat biçiminin özetlediği bir değere bağlı kalıyorlar. Öte yandan hiçbir ülke ya da hemen hemen hiçbir ülke bu denli özgür bir basından ve televizyondan yararlanmaz gibi görünüyor. Hükümete karşın birincisi Pentagon'dan az çok çalınmış dosyaları yayınlamıştır ve yüksek mahkeme ona hak vermiştir. İkincisi düzenli olarak bombaların ve Vietnam'da yapılan işkencelerin görüntülerini yayınlıyor. Bu tuhaflık çelişkili gibi görünebilir. Özellikle Fransa'da anlatım özgürlüğünde bir cimrilik gözlemlendiğinden beri. Bununla birlikte Amerikalıların demokrasilerine karşı güveni kuvvetlendirmeye en çok katkıda bulunmuş olan en sert eleştirileri tayinlama özgürlüğüdür. American Way of Life'ı savunarak en gelenekçilerin savundukları da yine odur. Kısaca denilebilir ki belli bir ölçüde basın özgürlüğü olası kötü kokulara karşı bir güvenlik subabı işi görmektedir. Bu ağır tehlike halinde söz söylemeyi daima büyük ölçüde kısabilen bir subaptır. Fakat kesin olmak gerek, kitle iletim araçları, okuyucu, dinleyici ve de pasif seyirci ile kendine verilmiş olan hayat görünüşü arasında bireye haber vererek kurduğu ilişkiyle onun içinde bulunduğu gerçekten sürgünlüğü kuvvetlendirmeye ve onu gerçeğe katılmaktan döndürmeye katkıda bulunurlar. Bir western ile bir cartoon arasında televizyonda yayınlanan bir ayaklanma temaşasından başka bir şey değildir. Bir ihtilalciyle konuşma, bir günlük çatışma sonunda yorgun insanlar tarafından alınan, başkaları arasına boğulmuş bir söylevin temsilinden başka bir şey değildir. Bunda mesajın önemi azdır. Aslında televizyonun kendisince verilen mesaj önemlidir. Halkın afyonu artık din değil, televizyon gösterisidir. Bununla birlikte bu gerçek bir eşiğin başındadır. Ötesinde yeni bir olayın geçtiği bir sınırdır bu. Amerika'da olan budur. Seyirci gösteriden sarhoş olur. Yaşamasızlıktan yoksun kalma onu hasta eder. O zaman nevrozdan, alkolden ya da uyuşturucu madde içinden çekilmiş olmadıkça kendisine zehirlenmeden akıl bozukluğundan kurtulmayı, varlığından tekrar sorumlu olmaya çalışmayı telkin edenlerin dilini yeniden anlayabilir hale gelme pek tarihe kalır. Gelişmiş ülkelerde yıkıcı savaşla bugün varılmış olan aşama böyledir. Batı uygarlığının ve en başta Birleşik Devletler'in acı çektiği kışkırtma davranışından çıkan derin hastalık budur. Aynı şekilde Amerika'nın ve arkasında Avrupa'nın ve dünyanın yol aldığı bunalımı pek ağır kılan neden budur. Yalnız bazı kargaşalık manyağı dengesizleri bütün içine katmak ya da ortadan kaldırmak söz konusu olsaydı, yalnız kara sorununu çözümlemek söz konusu olsaydı dava çabuk düzenlenirdi. Fakat öyle olmayacaktır. Çünkü durumu sağlıklı kılmak için toplumu ellerinde oynatan ayrıcalıkların kendi istekleriyle güçlerinden vazgeçmeleri gerekir. Bu da hayal edilemeyecek şeydir. Aksine şimdiden 25 milyon Amerikalı fişlenmiştir. Binlerce kişi her gün gözetlenmektedir. Gidiş ve gelişleri kontrol altındadır. En geliştirilmiş bilimsel aygıtlarla, dinlenen telefonlarıyla özel yaşamaları içine girilmiştir. Birleşik Devletler bütün yurttaşları üzerine bilgileri bir merkezde toplayan elektronik belleklerin kurulması başlamıştır. Chicago'nun zenci semtinin sınırında onu görünmez bir kuşakla saran kızıl altı ışınlı kameralar karanlık basar basmaz sürekli olarak oraya çevrilmektedir. Bir zenci sınırı geçmeye mi hazırlanıyor? Otomatik olarak kamera bunu buluyor ve karakola, her türlü olasılığa hazır bir polis memuru bir televizyon ekranı üzerinde onu gözlemliyor. Havacılığa ait olan ve elektronik casusluk sorunları üzerine askeri güvenlik ajansının geleneksel olarak çalıştığı Fort Davis üssünde tüm 1 Kasım 1971'den beri barış zamanında düzeni sürdürmek için olabilir askeri yenilikler üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Burada dönenler üzerine pek az sır dışarı sızar. Bununla birlikte orada söz gelişi salıverilen ve bir deneme dönemine uğratılan tutukluların derisinin altına hafifçe radyoaktif bir madde aşılama düşünüldüğü biliniyor. Böylece onların gidiş ve gelişleriyle buluşmaları bir radar ekranı üzerinde izlenebilecektir. Bir Amerikan senatörü geçenlerde yurttaşlarından 25 milyonunun bu sürekli kontrol altına konulmasını önermiştir. FBI bundan böyle dev gibi ve tam engizisyonvari bir güce erişmiştir. Kara panterlerinki gibi ihtilalci hareketlerde araştırmalarını sınırlandırmıyor. Sadece liberal diye tanınmış her grup komünistlerle temasları olabileceği bahanesi altında fişlendiğini ve gözetlendiğini görüyor. Bu McCarthy'ciliği andıran ve belki beterini hazırlayan bir manyaklıkla yapılıyor. Fakat FBI tek değildir. 1971'de ordunun haber alma servislerinin de askeri işlerle doğrudan doğruya ilişkisi olmaksızın bir kuşkulular fişliği kurmaya girişmiş olduğu meydana çıkarılmıştır. CIA'ya gelince, Amerikalılar geçenlerde onun eski memurlarından birinin Victor Marchetti'nin demecini kaygıyla okuyabilmişlerdir. Kanun ilke olarak yasaklamakla birlikte bu örgütte uzlaşmayanlara, örneğin zencilere karşı işlemler tertipleme arzusunda olan kimseler vardır. Belki bu çoktan başlamıştır. CIA günlerden bir gün bütün ulusa karşı dönebilir. Demek ki her şey hazırdır ve saydırmanın, yani coplayan polisin hizmetine konduğu gibi inandırmanın, yani zihinler polisinin hizmetine konulan teknolojik araçlar çılgınca ve kanlı yarınlar umdurmaktadırlar. Dahası da düşünülüyor. Örneğin laser'ın camları kapalı pencereler arkasındaki konuşmaları dinlemek için kullanılması. Özellikle iradeyi yok edici ilaçların sürekli olarak verilmesi. Hatta toplum düzeninin iyiliklerine karşı gelebilen her kimse için hakiki kimyasal mintanlar. Uyarlamayı reddedecek özneler için kişiliği değiştirmeye yarayan teknik kullanılması. Radyo dalgaları, sesüstü yayımları, kışkırtılmış sanrılar, özel eğitici sistemler, bireyin ve yığınların tepkilerini, davranışlarını, duygularını uzaktan yönetebilen tekniğin harekete geçirilmesi. Ya da şu, Herman Kahn ve Anthony J. Wiener adlı fütürologların yıl 2000 adıyla çıkan bir kitapta öngördükleri, yaşamın tam başlangıcında iyi yönetilen psikolojik bir çevre bir yandan beyinleri az gelişmiş bireyler fakat öte yandan üstün bireyler üretebilir. Bu ilaçsız fakat sadece çocuğun gelişmesinin daha büyükçe bir kavranması sayesinde yapılır. Bu bir üstün grup ve bir alt grup yaratmaya olanak verir. Biyolojinin belki yarın doğuştan önce bile kalıtımın taşıyıcısı genetik torbasında değişiklikler yapma olanağı sağlayabileceği de unutulmamalıdır. Bundan ölçü üzerine yurttaşlar yaratma olanağı çıkacaktır. İşte birkaç yıl önce polislik amaçlarda elektronik belleklerin kullanılmasının, Vietnam'da yürütülen elektronik savaşın ya da bugün Fort Davis'te sürdürülen incelemelerin sayıklamadan ve hayal bilimden çıktığına and içebilirdik. Oysa şimdi bu noktadayız. Beterinin olabileceğinden korkulmaz mı öyleyse? Tarih ve şimdiki zaman herhalde bize gösteriyor ki insanlık bu tipte bir dünyaların en iyisine doğru gelişmiyorsa bu güçlerin iç tedirginliğinin böyle olmasını engellemiş olacaklarından değildir. Fakat iki temel neden yüzündendir. Kışkırtma davranışının sonuç olarak geriye dönmesi korkusu ve baskıcı polisin pek bozulsa da toplumsal rahatsızlığın derin nedenlerine özenle bakmakta yeteneksiz kalacağı olgusudur. O buna karşılık kışkırtmanın sistemli kullanılması sayesinde toplumsal yaşayışı pek geniş bir alaylı yaşama taklidine dönüştürmede aynı kalabilir. Böylece kıyıcılık halinin her yönünde gerçek eylemler resmi hiyerarşist tarafından görevlendirilmiş, kalabalık şiddetsiz ve bir dereceye dek cezasız kalışları ve başarılarıyla yok edecekleri hakiki serseriler sınıfı üzerine azar azar yürüyen uzmanlaşmış kışkırtıcılar ekibinin doğduğu görülür. O zaman fark edilecektir ki, şimdiki aynasız onu toptan bir yalandan yapmaya, sürekli bir kışkırtmaya, açıkça belirli, dikkatlice sınırlı ve toplumsal olarak yararlanılabilir, gerçek bir kıyıcılık işine itmek gerektiği zaman kendini ancak kısmi bir yalandan yapma faaliyetine verir. Cezaevleri yorgun kışkırtıcılar için toparlanma yerleri haline alırlar. Bu çözümün başka avantajları da vardır. Gerçekten serüvenden çok serüvenin yalandan olanına, soygunculuğun kendisinden çok soygunculuğun hayalinin ve gösterisinin çektiği çok sayıda gençlere polislik mesleğini açmak. Yeni bir sanat olan kıyıcılık gösterisinin doğurabilecek olayların kalabalık bir hevesliler topluluğuna yeni bir sanat, kıyıcılık gösterisi sanatı meydana getirebilecek happenings yani küçük olaylar sunmak. Bu düşünceler hayret verici gibi görülebilirler. Fakat politik hoşnutsuzluk gösterileri, hoşnutsuzluk görünüşleri haline çevrilmiş olsaydılar, göstericiler iktidar tarafından uzaktan yönetilir bulunsaydılar, kamu düzeni her şeyi kazanmış olurdu. O halde bugünkü polis kışkırtmasının yarın olacak şeyin kaba bir karikatürü olup olmadığı sorulabilir. 36. Ayrımın sonu. Sayfa 459.